بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 22. söz 2. makam 4. lemada Üstad Bediüzzaman Hazretleri her bir zerreden 3 pencerenin Şems-i Ezeli'nin nur vahdetine ve vücubu vücuduna açıldığını ifade ediyor. İnşallah burayı okuyup anlamaya çalışalım. Elhasıl her bir zerreden 3 pencere Şems-i Ezeli'nin nur vahdetine ve vücubu vücuduna açılır. Yani her bir şey bir açıdan değil birçok açıdan Allah'ın varlığını ve birliğini gösterir. Buradaki üç pencere tabirini ben şahsen bir sınırlama ve kısıtlama olarak değil, yani 3, 4, 5 de olur. 3 tanesini burada size açıklamaya çalışacağım demek istiyor. Mesela bir beyitte ve fi kulli şeyin ayetun tedullu ala ennehu vahid. Her bir şeyde Allah'ın varlığına, birliğine bir delil vardır diye bir ifade var. Halbuki Cevşen'de, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu Cevşen'de her bir şeyde ayatuhu, ayetler vardır ifadesi geçer. Ayat, çoğul. Çoğulun en azı Arapçada 3 demek. Dolayısıyla her bir şey en az 3 açıdan Allah'ın varlığını ve birliğini gösterir demektir. Demek ki buradaki cümleyi de her bir zerreden en azından 3 pencere Şems-i Ezeli'nin nur vahdetine yani birliğine ve varlığına işaret eder, açar. O pencereden Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini görmek mümkündür. Çünkü biz Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini hem Kur'an ayetlerinden hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiklerinden hem de kainat kitabından öğreniyoruz. Dolayısıyla her insan, bu mümin olsun, kafir olsun fark etmez, bu kainat kitabını okuyarak Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini görebilir, anlayabilir. Mümin ise imanı artar. Eğer iman artıyorsa imanın mertebelerinde terakkiler, tahkiki iman elde eder ve imanın mertebelerinde mesafeler kat eder. Çünkü inandığımız zat sonsuz olduğu için imanımızda da bir sınır yoktur. O da iman ettikçe, imanımız arttıkça, çoğaldıkça devam eder. Bitmez yani. Eğer imanı yoksa iman etmelerine, imana gelmelerine vesile olur. Bu gibi dersler. Birinci pencere. Her bir zerre bir nefer gibi, nasıl ki askeri dairelerinin her birinde, yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, her birisinde bir nispeti, o nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi olduğu gibi. Yani ordu bir tüm olarak bakalım. Yukarıdan gelelim tam. Oradan işte tuaylar, alaylar, bölükler, takımlar. Neyse askeriyede. Nerede görev yapıyorsun? Falan bölüğün falan takımında. O takımda bir görev olmakla beraber bölükte. Sonra taburda. Sonra alayda, sonra tugayda, sonra işte kuvvet komutanlığında, sonra diyelim orduda. Dolayısıyla bir asker herhangi bir yerde bulunmakla sadece oral ilgisi yok. Bütün orduyla bir irtibatı var, bir görevi var, bir sorumluluğu var. Ona uygun hareket eder. Yani bölüğünden gidecekse izinli gider. Bölüğünde bir iş yapacaksa yine sorumlu olduğu komutanın izniyle yapar. Eğer bölüğünden bir yere bir vazife ifade edecekse, bir telgraf çekecekse yine oranın izniyle ve ordunun nizamatına uygun olarak o görevlerini yapar. Dolayısıyla o nefer orduyla bağımlıdır ve ordudan müstakil kendi başına bir iş yapamaz. Şimdi aynen bak bu akıllı bir varlık olan insanın ordunun bir yerinde bulunmasıyla hem bulunduğu yerle hem diğer yerlerle nasıl münasebeti, ilgisi, vazifesi, bir de okuyalım cümleyi. Nasıl ki askeri dairelerin her birinde, yani takımında, bölümünde, aşağıdan yukarıya doğru, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda her birisinde bir nispeti ve o nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi, yani ordunun kurallarına, kaidelerine, tugayın kurallarına, taburun kurallarına, neyse bölüğün kurallarına, takımın kurallarına aykırı hareket edemez. Onlara uygun bir vazifesi, bir sorumluluğu ve o nizama, intizama, kanunlara, tüzüğe uygun çalışması gerekirse, evet, öyle de senin göz bebeğindeki o camit zerrecik dahi. Bu akıllı bir insan ve akıllı insanların yaptıkları bir kuralla, bir sistemle hareket ediyorlar. Peki, her insanın bir gözünde veya herhangi bir organında, ama buradaki göz örneği veriliyor, biz göz örneği üzerine gidelim. Herhangi gözündeki herhangi bir zerre, camit, cansız, şuursuz, bilinçsiz, yani insanda olan özelliklerin hiçbirisi yok o zerrede. Bir insanın aklı, şuuru, bilinci, ilmi var. Evet, ama bu zerrede onların hiçbiri yok. Evet, camit zerrecik dahi senin gözünde, yani nerede bulunuyor o zerre? Gözde bulunuyor. Ben bununla ilgili bir tespitimi sizinle paylaşayım. Mesela diyelim gözdeki hücrelerin tamamı göz hücresidir. Kemikteki hücrelerin tamamı da kemik hücresidir. Dildeki hücrelerin tamamı dil hücresi. Saçtaki hücrelerin tamamı saç hücresidir. Yani onlar bulundukları yere uygun bir şekilde dizayn edilmişler, düzenlenmişler. Aslında o zerrelerin nice vazifeleri, görevleri var. Kendi gözü içinde bir görevi var. Bir, sonra kendi gözünde, başında. Mesela bizim gözümüzden gördüğümüz görüntülerin tamamı beynimizde depolanıyor. Peki beynimizi nasıl gönderiyor? Beyne uygun gönderiyor. Hatta biz bazen birisini gördüğümüz, aa ben seni falan zaman görmüştüm. Nereden biliyorsun? Daha önce gördüğümüz hücreler onları almış, beyine havale etmiş ve beyinde depolamış. O zaman bu gözümün beyinle münasebeti var. Başımla, daha başka hayalimle münasebetleri var. Vesaire, o gördüklerimi hayal ediyorum bu sefer. Hayallerle de münasebet var. Hafızayla münasebeti var yani. Evet. İki, başında. Daha vücudunda ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafiya, kuvve-i musavvira gibi devran-ı deme ve his ve harekeye hizmet eden evride ve şerain vesair asaplarda. Fe subhanallah. Yani insanın gözündeki bir hücrenin sadece bedensel özelliklerle değil, daha bilemediğimiz farklı özelliklere de münasebeti var. Buna şöyle müşahhas bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir tane adam gördünüz, elinde silah üzerinize geliyor. Fe subhanallah, tenha bir yerde. Nerede, ne, kim gördü bunu? Gözdeki hücre gördü. Hemen birden beyin çalışıyor, hafıza çalışıyor. Sonra kan damarları harekete geçiyor ve beynin şeyiniz, kalbiniz küt küt atmaya başlıyor. Hissiyatınız galeyana giriyor, yüzünüz kızarıyor. Veya korktuysanız korku özellikleri ortaya çıkıyor. Fe subhanallah. Yani gözümüzdeki bir tek hücre sadece beyin ve bedenle ilgili değil, daha ilerisi damarlarla, hissiyatlarla, hatta insandaki musavvir dediğimiz düşünce alemiyle ve hayal alemleriyle irtibatı olan bir nefer gibidir. Nasıl bir askerin bulunduğu takımdan ta orduya kadar ilgisi, alakası vardı, irtibatı vardı. Bir insanın bir gözündeki bir hücrenin de sadece bulunduğu yerle değil, bulunduğu yerden bedenin her tarafına ve hatta insanın asabına, damarlarına, hissiyatlarına, duygularına varıncaya kadar, bakın, kuvve-i dafiya, itici, kaçıyor değil mi? Ve cazibe, çekici, görünce koşuyorsunuz. Yani çekici, itici, şekil verici, düşünmeye sağlayan bütün yerlerimizle, özelliklerimizle neyi varmış? İrtibatı varmış. Hatta senin nev'inde, bizim insanlarla ilgili münasebetlerimizde de onun bir irtibatı söz konusu. Şimdi birer nispeti, birer vazifesi bulunduğunu, yani bu hücrenin az önce bahsettiğimiz ve bahsetmediğimiz belki milyonlarca, yüz milyarlarca münasebetleri, ilgileri var. Çünkü bir insanın vücudunda 70 trilyon hücre olduğu söyleniyor. Bir tek hücrede 100 trilyon belki atom olduğu ifade ediliyor. Yani milyonlarca, milyarca değil, trilyonlarca münasebeti, ilgisi var ve insanlarla münasebeti var. Bir nispeti, bir vazifesi, bir de vazifesi var, iş görüyor. Evet, orada muattal değil. İş, vazife görüyor ve insanların yapamayacağı şeyleri yapıyor. O zaman bu gösteriyor ki bu durum bilbedahe bir kadiri ezelinin eseri sonu. Öyleyse akıl ve mantık gerektirir ki bu camit, şuursuz, bilinçsiz, akılsız parça, hücre veya atom, oradaki parçacık neyse, hala insanlar bugün daha küçüğüne isim bulamıyorlar. Yani hücrenin bir şehir gibi yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca parçalar var. Atomun da yine alt parçacıkları var, çekirdeği var vesaire. Daha onlara isim bulamıyorlar ve ileride her zaman acizden ifade ediyorlar. İleride daha kim bilir neler bulunacak, yine de acizini bilim ifade edecek. İlim sahipleri de acizliklerini ortaya koyacaklar. Öyleyse bu ancak kadiri ezeliğinin eseri sunu. Yani sonsuz kudreti olmayan bir zat bunu yapamaz. Öyleyse bu hücrenin işi değildir. İşte zerrelerin, atomların işi değildir. İnsan vücudundaki organların işi olamaz. Bunu her türlü şey için kullanabiliriz. Yani her türlü zerre için, her türlü atom için kullanabiliriz. Bir de memur-u muvazzaf. Askeriye benzetti. Muvazzaf askerler. Allah'ın görevli memurları ve taht-ı tedbirinde, Allah'ın idaresi altında, tedbiri, müdebbir olan Allah'ın idaresi ve terbiyesi altında olduğunu kör olmayan göze gösterir. Ne güzel. Gözü örnek vermekle ve gözde olan bir sanatı, sanat-ı ilahin yaptığı icraatı anlatmakla, bu bunun işi olamaz. Öyleyse bu ancak sonsuz kudret sahibi olan bir zatın eseri olabilir. Bunu öyleyse kör gözün de görmesi lazım diyerek, çünkü her insanın başka gözleri görmesine gerek yok. Her insanın gördüğü şeyler zaten ona bunu gösterir. Onun için kör olmayan göze gösterir dedi. Eğer bir adamın gözleri kör değilse, etrafını görüyorsa ve bu görülen, bilinen şeylerin farkındaysa muhakkak bunu görecektir. Burada Üstad Hazretleri 3 tane pencere açıyor. Birini insan bedenindeki bir zerreden, atomdan, bir diğerini hava alemindeki bir atomdan, bir diğeri de toprak zerrelerinden örneklendiriyor. Biz bu örneklere bakarak su zerrelerine bakabiliriz, ışık zerrelerine bakabiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatı yarattığı bir ağaç zerrelerine bakabiliriz. Mesela ağaç da diyelim bulunduğu bir yerde bütün ağacın özelliklerine uygun bir tavır sergiliyor. Değil mi? Ağacın yaprağındaki bir özel bir zerre ağacın bütün özelliklerine uygun bir tavır sergiliyor. Yani mesela diyelim bir havucun içerisinde bulunan bir zerre de yine bir havucun bütün özelliklerine uygun bir tavır sergiliyor. Onlara uygun bir özellik gösteriyor. Mesela bir insanın genetiği insanın bütün özelliklerin içinde bulunduruyormuş. Haydi buyurun. O zaman bir havucun genetiği de öyle, bir ağacın genetiği de öyle, bir meyvenin genetiği de öyle. Dolayısıyla her bir varlıktaki zerre bir genetik olarak da bütün kendi emsallerine uygun olarak ve kendi nevine veya kendi varlığına uygun olarak özellikleri, vazifeleri ve görevleri söz konusu. O halde bütün bunları bu cansız ve camit varlıkların yapması mümkün değil. Öyleyse bunlar Allah'ın bir memurudur. Allah'ın bir hizmetkarıdır. Allah'ın güzel isimlerinin tecellilerine ayna olmuşlardır sadece. Yapan onlar değil, onları yaptıran bir güce kudret var. Sonsuz kudret var. İkinci pencere, havadaki her bir zerre. Örneklerin farklı verilmesi de güzel. Havadaki her bir zerre ne yapıyor peki bu zerreler? Her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Hatta her bir çiçeği, her bir meyveyi de her bir insan da ziyaret edebilir değil mi? Her bir hayvanı da ziyaret edebilir. Her bir işte balığı, kuşları vesaire. Evet, hava zerreleri. Her bir zerre, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Her biri çiçeğe, her bir meyveye girer, işleyebilir. Öyle mi? Evet. Hani insan bazı ustalara sorarlar ne iş yapıyorsun? Valla ben suvacıyım diyor. Sıva işinden anlar. Ötekisi ben duvarcıyım. Ötekisi ben elektrikçiyim. Öbürü ben işte tesisatçıyım vesaire. Öbürü ben boyacıyım. Öbürü döşemeciyim. Birisine soruyorsunuz. Yani bir bina içerisinde hangi görevler mühendisliğinden tutun en son çatı yapımına kadar. Bütün bina işlerinden bir insan öyle yok yani. Çok nadir varsa da bilmiyoruz var mı. Ancak akıllı insanlar olmamıza rağmen bir işin bütün özelliklerine, bir insanın bütün hastalıklarına bir doktorun tedavi yapması, bütün hastalıklar, bütün ameliyatlar yapması, bakın akıllı, şuurlu varlık olmamıza rağmen. Şimdi burada havadaki her bir zerre, her bir çiçeğe, her bir meyveye, her bir bitkiye giriyor, işliyor ve vazifesini mükemmel yapıyor. Evet, bütün çiçekler türünde, bütün bitkiler türünde, bakın şimdi, eğer her şeyi görür ve bilir bir kadiri mutlakın memur musahhar olmasa, diyelim ki bir zerreyi aldık elimize, bir incir meyvesi bitkisine girdi, orada iş yapacak. Evet, eğer biz bu meyvede bu işi yaparken, bu görevi yaparken bunu Allah'ın emirlerini yerine getiren görevli bir memur olarak kabul etmezsek, o zaman o serseri zerre, serseri dediği yani aklı, şuuru, bilinci yok. Kendi başına iş yapacak bir özelliği olmayan bir varlık. O zaman o serseri zerre bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve ayrı sanatlarını ve onlara giydirilen suretlerini, terziliğini ve hiyatat-ı kamile-i muhitay-i sanatını bilmek lazım gelir. Fesübhanallah. Hakikaten. Bir çiçeğin, bir bitkinin hangi özellikleri varsa bütün özelliklerini biliyor. Çıktı incirden, girdi şeftaliye. Şeftali de aynı özellikleri bilmesi gerekir. Gitti oradan papatya çiçeğine. Yani yeryüzünde ne kadar çeşit bitki varsa ki milyonlarca bitki türü olduğundan bahsediliyor. Öyleyse bu hava zerresi eğer Allahu Teala'nın memuru olduğu kabul edilmezse, onun ezeli ve ebedi ilminin tecellisine mazhar olan, kudretinin tecellisine mazhar olan bir ayna kabul edilmezse, o zaman o aynanın yani o hava zerresinin bizzat kendisinin bütün çiçekleri, bütün bitkileri, bütün özellikleriyle bildiğini, işlediğini kabul etmek lazım gelecek. Görülen bir dolayısıyla ilim ilerledikçe, bilimsel gelişmeler arttıkça Allah'ın varlığı ve birliği, Allah'ın ezeli ve ebedi olduğu ve diğer isimleri daha kolay ve rahat anlaşılıyor. Bilim insanları Allah'a yönlendirmeli. İlim insanları Allah'a yönlendirmeli. Nasıl ki biz bir sanat eserini öğrendiğimiz zaman gördüğümüzde inceledikçe sanatkarının maharetini, kabiliyetini, ince hassasiyet özelliklerini kavruyoruz ve daha çok onu tebrik etmeye başlıyoruz öğrendikçe. O zaman eskiden insanlar bu kadar bilimsel gelişmelerin farkında olmadığı için belki bilim yoluyla Cenab-ı Hakk'ın sonsuz maharetini, ilmini, kudretini bu kadar fark edemeyebilirlerdi. Onlar da fark ettikleri kadarla Allah'ın ezeli ilmini ve kudretini anlıyoruz. O zaman bugün insanları belki onlardan fazla fark etmeleri lazım. Bu cansız, şuursuz varlıklar bu kadar işleri yapmaya güçleri yetmez. Bu vazifeleri yapamazlar ama yapıldığını görüyoruz. O zaman diyeceğiz ki ya bu cami şuursuz varlıklar yapmıştır. Bu ise mümkün değil. Her akıllı insan bunu reddeder, kabul etmez. Yani bu elmayı ağaç yaptı diyemiyoruz bakın. Bu ağacı da bu toprak yaptı denmez. Denilse gerçekten akla ve mantığa aykırı bir durum söz konusu olur. Burada da bütün bu işleri bu hücrenin yaptığını kabul etmek gerçekten o zaman sanki bütün terzilikleri biliyor. Yani bu dikenlere elbise dikmekten tutun. Evet, bütün meyvelere üzerine bir şey giydirmek. Cilt giydirmek. Elbise meyvelerin üzerinde kabuklar var onların. Onların cildidir onlar. Onlara cilt giydiriyor. Bir güzel terzi gibi onlara şey mükemmel elbise dikip giydiriyor. Onlara bir boyacı gibi mükemmel boya vuruyor. Yani onlarda bulunan bütün özellikleri sanki bütün maharetlere sahip, bütün meslekleri biliyormuş gibi hepsini yaptığını kabul etmek lazım gelir ki Allah muhafaza İşte şu zerre bir güneş gibi bir nuru tevhidin şu ağını gösteriyor. Ne kadar güzel. Yani sanki o varlıkların hepsi birer güneş manasına geldiler. Ve onlar Allah'ın birliğinin nurunu gösteriyor. Bir nurdur. Nasıl ki biz yeryüzü ışıkları gördüğümüz zaman onların bütün ışıkların kaynağı olan güneşin varlığını anlıyoruz. O zaman biz de her gördüğümüz bu nurlardan, tevhid nurlarından, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nurlardan Allah'ın birliğini görmüş oluruz. Ziyayı havaya, mayi turaba kıyaset. Yani burada iki tane örnek verdi. Birisi insanlardaki zerreler, ikincisi havadaki zerreler. Ama sen diyor ışıklardaki şeylere bak, yeryüzünde yaratılan ziya ışıklarına bak. Onlardakileri havaya kıyaset. Yok. Ziyayı havaya, evet havaya kıyaset. Mayi turaba, bir de sudaki özellikleri de toprağa kıyaset. Biraz sonra toprak örneğini de üçüncü pencerede verecek. Yani insan aslında kainatta bulunan her varlıktan Allah'ın varlığına ve birliğine bir pencere açabilir. Buna biz manayı harfiyle bakmak diyoruz. Manayı ismiyle insanlara baktıkları için olayların arka tarafını bazen göremeyebiliyorlar. Ya kanundur deyip güya kendine göre bir isim buluyor ve hemen şey yapıyor. Mesela askerde nizam kanunu var değil mi? İntizam kanunu var. Gördük ki yüz binlerce askerden meydana gelmiş bir ordu arş emrini alınca hepsi aynı hareketi yapıyor. Şimdi bunlar bu arş emrinin kanunuyla hareket ediyorlar. Kanun mu yapıyor diyeceğiz? Hayır efendim. Kanunun sahibi olan ordu komutanı arş diyor, hepsi aynı hareketi yapıyor. Dolayısıyla kanun iş yapmaz. Kanunu koyan iş yapar. Onun için insanlar bu bilimsel gelişmeler içerisinde gördükleri harikaları Allah'a vermeyince ya da vermek istemeyince bu sefer bir isim, bir ünvan buluyor kendine göre. Kanundur diyerek, halbuki kanun kendisi iş yapmaz. Yer çekimi kanunu diyoruz. Bak kanun diyoruz. Kanun iş yapmaz ki. Kanunun koyucusu o işi yaratandır ve kanunu koyandır. Yer çekim kanunu kim koyduysa o kanunu icra eden de yaratan da odur. Evet. Zaten eşyanın asıl menşeleri şu dört maddedir. Yeni hikmetle yani günümüzde bilimsel gelişmeler bunların adını şöyle koymuşlar. Müvellidül ma, hidrojen, müvellidül humuza, oksijen, karbon, azottur ki bu anasır evvelki unsurların eczaları. Demek ki dört tane madde var her bir şeyde. Hidrojen, oksijen, karbon ve azot. Temel maddeleri bu. Hani elimizde diyelim milyonlarca hafıza kaydı, hafıza USB olsa, hafıza kartı olsa ellerimizde milyonlarca veya işte CD vardı eskiden, DVD'ler vardı, CD'ler vardı, kasetler vardı. Bunların hepsi aynı marka olsa, aynı özelliklerde meydana gelmiş olsa içlerinin de aynı olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. O zaman içlerine her birinin içine ayrı ayrı özellikler konulmuştur değil mi? Onu ancak ilgili makineye koyduğumuzda açıp görebiliyoruz. Sanki her bir tohum, her bir çekirdek, her bir varlık sanki bu dört özellikle meydana gelmiş gibi. Ama onlar açılınca onlar neler çıkıyor onlardan? Demek ki onların her birinin içine ayrı ayrı o özellikleri koyan bir kudret var ve bir irade var, bir ilim var, bir hikmet var. Onun için ne dedi? Bütün bu asıl maddelerin, eşyanın asıl menşeleri, kaynakları dört maddedir. Hatta burada şimdi bir güzel örnek verecek üçüncü pencerede. O konu orada daha iyi anlayacağız inşallah. Üçüncü pencere. Zerrelerden mürekkep bir parça toprak. Her bir çiçekli ve meyveli nebatatın neşvü nemasına menşe olabilir bir kaseyi. Yani elimize şöyle birkaç litrelik toprağı içinde barındıran bir şey alalım. Kase alalım. Yani çiçek kasesi, bitki kasesi. İçine toprağı koyduk ve şimdi elimize sırayla bazı bitkilerin tohumlarını attık. Tek tek. Ne diyor? Bir parça toprak. Evet, bunun da yerle irtibatını kesti, kaseye koyduk. Her bir çiçekli ve meyveli nebatatın neşvi nemasına menşe. Yani çiçekli ve meyveli bitkilerden onların neşvi nemasına, büyümesine, gelişmesine vesile olacak bir kaseyi o zerreciklerden doldursan neden meydana gelmişti bu toprak? Toprak zerrelerinden meydana gelmiştir. Bütün bu toprak zerrelerinden topladığımız bir kase. Zerrelerden meydana gelmiş tamamı kasenin. Şimdi dikkat edelim. Harika bir tahlil. Hakikaten Cenab-ı Hak iman olanlara da mükemmel bir bakış açısı, tefekkür dünyası, bir okyanus açıyor önüne. Yani okyanuslar bile bunun yanında küçük kalır böyle iyi bakamadığımız zaman. Bir kase toprağa dikkatli baksak emin olun kainatın tamamına bakmışız, yeryüzünün tamamına bakmış gibi tefekkür edebiliriz. İmanımızı inkişaf ettirebiliriz, tahkiki hale getirebiliriz. Bakın o zerreciklerden doldurduk. Bütün dünyadaki her nevi çiçek ve meyveli nebatatın tohumcukları ki o tohumcuklar, şimdi aldık geldik tohumcukları. Hatta mesela aynı türün tohumları çoğu zaman birbirine benzer. Mesela buğday tohumları. Birbirini ayırmak çok zor. Yüzlerce farklı tohum. Elma tohumları. Elmanın tohumlarını tek tek getirin bakalım. Ayırmak gerçekten zor. Çok hassas insanlar, ömürleri orada geçmiş insanlar da ayırmakta zorlanıyor. Bir kısmı yapraklarını görünce fark ediyor. Bir kısmı yaprağı da seçemiyor. Çiçeklerini görünce fark ediyor. Bir kısmı çiçeklerini de görmekle fark edemiyor. Şu elma türü şudur, şu elma türü şudur diyemiyor. Ancak meyvenin kendisini görünce fark edebiliyor. Allah Allah. Yumurtalar. Fesübhanallah. Çeşit çeşit. O işte portakal çekirdeği, işte mandalina çekirdeği, greyfurt çekirdeği, limon çekirdeği, yani onların çekirdekleri veya işte armut çekirdekleri, üzüm çekirdekleri, haydi bakalım üzüm çekirdeklerini getirin ve üzümlerin hangi çeşit olduğunu fesübhanallah. Peki bu kadar hem az önce ifade edildi, bunların temeli dört madde. Yani oksijen, hidrojen ve karbon, azot. Temel maddeleri bunlar. Bu temel maddeleri bunlar olmakla beraber bir de bu kadar birbirlerine benzeyen ve bu ama mahiyetleri çok farklı. Elma çekirdeğinin mahiyeti çok farklı. Üzüm çekirdeğinin mahiyeti. Üzüm çekirdeğinde birisi siyah üzümse o farklı, birisi beyaz üzümse bir o farklı, bir sarı üzümse o farklı. Kokul üzümler aman ya Rab. Bu kadar farklı özelliklere sahip olan o çekirdeklerin bir kısmı meyveli, bir kısmı çiçekli. Onların tamamını tek tek sırayla getirip koysak o toprağa çıkacak ve onlar ortaya çıkacak göreceğiz. Şimdi bunların diyor o tohumlar hayvanatın nutfeleri gibi ayrı ayrı şeyler değil. Nutfeler bir su olduğu gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak her canlıyı bir sudan yarattık diyor. Yani hepsinin aslı bir damla su. Peki onların asılları birer damla su olmasına rağmen ama birisinden kadın yaratılıyor, birisinden erkek yaratılıyor, birisinden işte başka bir hayvan yaratılıyor, birisinden öbür hayvan yaratılıyor. Yani bütün hayvanların veya işte nutfeden hatta yumurtadan yaratılan hayvanların da aslı menşei su. Çünkü o da yumurtanın içerisinde su. Yani bütün canlıların menşei aslı su olmasına rağmen ve özellikleri de aynı özelliklere sahip olmasına rağmen ama mahiyetleri farklı. Az önce ifade ettiğimiz gibi yani milyonlarca hafıza kartı var. Hepsinin özellikleri aynı maddeden yapılmış ama içindeki şeyler farklı olduğu gibi. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Şimdi bu toprağın üzerine içine attığımız her bir tohum aynen insanların, hayvanların o asıllar olan bir damla su gibi hayvanatın nutfeleri, spermleri ayrı ayrı şeyler değil, aynı onlar gibi ayrı ayrı şeyler değil. Nutfeler bir su olduğu gibi o tohumlar da karbon, azot, müvellidül humuzadan mürekkep mahiyetçe birbirinin misli ama keyfiyetçe birbirinden ayrı yalnız kader kalemiyle sırf manevi olarak aslının programı tevdi edilmiş. Ya bir incir çekirdeğini aldığımızda O incir çekirdeği hangi ağaçtan gelmişse o ağacın bütün programı ona tevdi edilmiş. Keyfiyeti bu. Aynı ağırlıklarda bir tane başka bir çekirdek getirin. O da aynı özellikleri taşıyor ama onun keyfiyetinde incir çekirdeğinde olan özellikler yok. Üzümde olan özellikler var. Veya onda başka bir çiçeğin ve bitkin. Demek ki hangi bitkiden yaratılmışsa, hangi çiçekten yaratılmışsa onun bütün özellikleri içine konulmuş ve ona göre yaratılıyor. Evet. Aslının programı ne yapılmış? Tevdi edilmiş. İşte o tohumdan nöbetle o kaseye koysak ne kadar? O tohumlar tek tek sırayla koyalım. İncir tohumunu koyduk, incir ağacı çıktı. Başka birini koyduk, o çıktı. Başka birini koyduk, o çıktı. Peki bunları yapanlar bu kasenin içindeki topraklar mı? Evet. Hatta biz diğer yüze de irtibatını kestik ki hani şeytan onu kandıracak bir hile de bulamazsın. İrtibata kesilmiş. O zaman bu kasenin içindeki zerreler bunun içine giren her çekirdeği nasıl tanıyor? Ve her çekirdeğe uygun bir özelliği nasıl dokuyor? Nasıl tanzim ve tertip ediyor? Allah Allah. Renklerine uygun, şekillerine uygun, tatlarına uygun. Aman ya Rabbi. O zaman zerrenin eğer sonsuz kudreti, iradesi, ilmi, hikmeti olan bir olan bir zatın emirber neferi olduğu, hizmetkarı olduğu, muvazzaf memur olduğu kabul edilmezse o zaman bu bütün incir çekirdeklerini biliyor, incir ağaçlarını biliyor yeryüzünde. Ta ilk incir yaratıldığında, bak yaratıldığında diyoruz. Çünkü onu da yaratan var. Ama anlaşılsın diye söylüyoruz yani. İlk inciri de bilmeli, son inciri de bilmeli dünyadaki. Ve dünyadaki bütün incirleri de bilmeli ki o incirlere muvafık hareket edebilsin. O zaman Allah korusun ilah gibi sanki bir ilim sahibi olması kabul edilecek. Sonra bu kadar zayıf, camit, şuursuz bir varlık bu kadar yükleri nasıl kaldırıyor? Bu kadar şeyleri nasıl biliyor? Nasıl şekillendiriyor? Elma yapmasını biliyor, armut yapmasını biliyor, haşa. Ağaç yapmasını biliyor, çiçek yapmasını biliyor, bitki yapmasını biliyor gibi. Onun için küfrün hiç dayanağı yok. Eğer ezeli ve ebedi olan bir tek zatı kabul edilmezse o zaman zerreler sayısınca ilahlar kabul edilmek zorunda kalacak. Evet, ne diyor? İşte o tohumları nöbetle o kaseye koysak sırayla. Birini yetiştirdik, çektik, ötekini koyduk, çektik, ötekini koyduk, çektik. Her biri harika cihazatıyla, eşkal ve vaziyetiyle hangi cihazatları var? Yaprakları var, işte dalları var, budakları var, püskülleri var. Evet, neyi varsa meyveleri var, çekirdekleri var vesaire. O bütün cihazatları sonra eşkal ve vaziyette bir de şekilleri incir ağacının şekli ayrı hurma ağacının şekli ayrı değil mi? Toprağın altına girin toprağın içinde yetişenler var bir de havucun şekli ayrı turpun şekli ayrı şekilleri de farklı eşkalleri bir de onların eşkal ve vaziyetleriyle zuhur edeceğin. Yani hangi özelliklere sahipse, hangi durumda yapılmışlarsa çekirdekleri de aynı öncekine uygun olarak yapılıyor, yaratılıyor, ortaya çıkıyor. O zaman zuhur edeceğini vuku bulmuş gibi inanırsın. Yani bunu yapmadık ama faraza böyle yapsak. İnanır mısın? Evet inanırım diyecek. Ne kadar güzel bir bakış açısı değil mi? Allah bize hayali bunun için vermiş bak. Gördüğümüz bir örnekten açarak hayalimizi genişletiyoruz. Yeryüzündeki bütün bitkileri ve çiçekleri ve nebatat hepsini tohumlarını tek tek getirsek sırayla bu kase içindeki toprağa atsak onlar çıkacak mı? Evet çıkacak. Bunu yapılmış gibi gerçekleşmiş gibi anlar mıyız? Anlarız. Eğer o zerreler her bir şeyin, her bir hal ve vaziyetini bilen ve her şeye ona layık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir ve kudretine nispeten her şey kemali suhuretle musahhar olan bir zatın memuru ve emirber bir vazifedarı olmazlarsa, burada Allahu Teala'nın bir kısım özellikleri sayıldı. Neden? Çünkü biz çekirdekte bu özellikleri görüyoruz. Bu özelliklerin çekirdekte olması gösteriyor ki bu özellikler çekirdeğe ait değildir. Hani daha önceki okuduğumuz derslerden şöyle bir örnek vermişti Üstad Hazretleri. Yeryüzündeki her bir cam parçasında, kar tanelerinde, su damlacıklarında ve aynalarda bir ışık görüyoruz. Ama onlarda bilasale, bizatihi kendilerine ait bir ışık olmadığı halde ve bu ışığı yapacak özelliklerde bulunmadığı halde onlarda bu ışıkların görülmesi gösteriyor ki bu ışıklar bunlara ait değildir. Yeryüzündeki bütün ışıkların kaynağı olan bir güneşe aittir. Bu özellikleri görüyoruz ama o özellikler onlara ait değil. Demek ki bu topraktaki bu özellikleri görüyoruz ama bu özellikleri bu toprağın yapması mümkün değil. Ama yapıldığını görüyoruz. Ne kadar güzel bir mantık. O zaman bu toprak bir aynadır. Bu toprakta bulunan bu zerreler birer aynadır. Kimin isimlerine ayna olmuş? Şimdi o zatın isimlerini okuyoruz burada. Her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen. Ha bu incirdir. İlk incirden son incire, yerdeki bütün incirlere varıncaya kadar hepsini. Bu işte papatyadır. İlk papatyadan kıyametin kopacağına kadarki son papatyaya ve yerdeki bütün papatyaların her bir hal ve vaziyetini bilen ve her şeye ona layık vücudu veren. Allahu Ekber. Ya ne bilsin bu çekirdeğe hangi vücut lazım? Bu vücuda lazım olan özellikler nelerdir? Öyleyse her bir şeye ona layık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir. Mesela bu çekirdeğin bitki olması için suya da ihtiyaç var. Suyu da bilecek. Güneşe ihtiyaç var. Güneşi bilecek. Isıya ihtiyaç var. Isıyı da bilecek. Öyleyse bir tek şeyin yaratılması bütün varlıkların yaratılmasına bağlı. Mevsimler olacak. Bak mevsimleri de bilecek. Güneşin gezegeni düzgün bir şekilde öyleyse gezegenin de dönmesini bilecek. Ve döndürecek. Ve kendine hizmetkar edecek. Haşa ve kella. Öyleyse demek ki bu çekirdekte görülen bu özellikler aslında her bir şeye, buraya bir de okuyalım, her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen ve her şeye ona layık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir ve kudretine nispeten her şey, onun kudreti sonsuz olduğu için onun kudretine nispeten her şey neymiş? Kemali suhuletle musahhar. Yani emrine amade, boyun eğiliyorlar, hizmetkarlar olan bir zatın memuru ve emirber bir vazifedarı olmazlarsa. İşte bu özelliklere sahip olan bir zatın memuru ve vazifedar bir hizmetkarı olduğunu kabul etmezsen, burada Allah-u Teala'nın aynı zamanda vasıflarını da, güzel vasıflarını da okumuş olduk. O zaman ne lazım gelir? Eğer kabul etmezse, bir memur olduğunu, hizmetkar olduğunu, bir ayna olduğunu kabul etmezse, o zaman şu lazım gelirmiş. Lazım gelir ki o toprağın her bir zerresinde, her bir zerresinde ya bütün çiçekli ve meyvedarların adedince manevi fabrikalar, fesubhanallah. Yani bir fabrika var, bu fabrika şeye göre çalışıyor. İncir ağacını yapmaya göre çalışıyor. Bir fabrika var içinde, o da diyelim ki fasulye yapmaya uygun yapılmış ve fabrika üzüm şey fabrikası, fasulye fabrikası. Hani insanlar dünyada fabrikalar yaparlar. İki ürün elde edince fevkalade. Üç, ooo. Yani birinden hem kumaş çıkıyor, evet, hem de şeker çıkıyor. Canım bırak sen diye. Aynı fabrikadan mı? Olmaz. İki ayrı fabrikadır o. Bir fabrikadan kumaş çıkıyorsa diğer fabrikadan da şeker çıkıyordur. Bir fabrikadan da başka bir mamulat çıkıyordur. Bak aynı fabrikadan. Peki bir tek toprak fabrikasında, bunun toprağın içerisinde bütün yeryüzündeki bitkiler, çiçekli veya meyveli, bitkilerin sayısınca ki milyonlarca, onların sayısınca manevi küçücük fabrikaların var olduğunu kabul etmek lazım gelecek. Eğer sonsuz kudret olan bir zata verilmezse. Allahu Ekber. Ya o bütün çiçekli ve meyvelilerin adedince manevi fabrikalar ve matbaalar. içinde bulunması lazım gelir. Hani matbaada bir şey basılıyor. Eskiden matbaalarda bir şey şeylerle harfler dizilirdi. O dizilen harflere göre sayfalar basılırdı. Evet. Şimdi o zaman biz de sanki toprakta böyle milyarlarca matbaa harfleri var. Onlar dizilmiş ayrı ayrı ve her bir meyveye, her bir bitkiye göre, her bir çiçeğe göre ayrı ayrı basıyor. Haşa ve kella. Bakın ne kadar böyle safsata insanın akıllı bir varlığın anlamakta zorlanacağı ve kabul etmeyeceği durumlara düşülüyor. Evet, fabrikalar ve matbaalar içinde bulunması lazım gelir ki o cihazatları, o eş ve eşkalleri birbirinden uzak ve birbirinden ayrı mevcudat-ı muhtelifeye menşe olabilsin. Mesela incir çekirdeğinden çıkan incir ağacı nerede? Üzüm çekirdeğinden çıkan üzüm bitkisi nerede? Üzüm asması nerede? Değil mi? Ne kadar çok farklı. İşte elma çekirdeğinden çıkan şekiller, işte keyfiyetler nerede? Diğer çekirdeklerden her biri birbirinden ne kadar çok farklı, ne kadar çok özellikleri var. Ayrı ayrı. Hatta aynı türlerin bile birisine bakıyorsunuz sarı, ayrı, çok uzak. Birisine bakıyorsunuz kırmızı. Birisine bakıyorsunuz beyaz. Birisine bakıyorsunuz mesela Arap kızı diyorlar. Bir çekirdek, bir elma var. Golden elma ayrı, Stargin elma ayrı. Üzümlerin yüzlerce çeşitleri var vesaire. Hem türler arasında farklı özellikler hem de kendi tür içerisinde farklı özelliklere sahip olanları birbirinden uzak. Evet. Ayrı, birbirinden ayrı mevcudat-ı muhtelifeye, farklı farklı muhtelif varlıklara menşe olabilsin. Veya yok canım, bu kadar bitkileri sayısınca bir zerrenin içerisine yani gözle görülemeyecek kadar küçük varlıkların içerisine bu kadar fabrikaların girmesi mümkün değil. Tamam. Bunu kabul etmedi. Veya ikinci bir olasılık diyelim. Bugünkü tabirle Üstad Hazretleri bu olasılık ihtimalleri üzerinden giderek mesela 23. lemada farz edelim ki şöyle olsun, farz edelim ki böyle olsun, farz edelim. Bundan başka ihtimal var mı? Düşünüyor. Yok. O zaman diyor 3 ihtimalin mümkün olmadığı, imkansız olduğu ispat edilirse bil mecburiye 4.'den başka bir yolun olmadığı anlaşılır. Bu sebir ve taksim diye bir metottur mantıkta. O metodu Üstad Hazretleri sık sık kullanıyor. Burada da şimdi farz edin bu nereden çıktı? Gözümüzde görür topraktan. Topraktan bütün yeryüzündeki bitkilerin bu topraktan yaratıldığını ve bu toprağın menşe ve kaynak olduğunu gördük. Şekiller ayrı ayrı yapılıyor uygun olarak, renkler ayrı ayrı vesaire. Aklımıza gelen her şeyi, özellikler ayrı ayrı çıkıyor, dalları, budakları, yaprakları ayrı ayrı çıkıyor o şekillere uygun olarak. Evet. O zaman ya diyeceksin ki her bir zerrede yerindeki bütün çiçekli, meyveli bitkiler sayısınca manevi fabrikaları veya matbaaları var. O yok, mümkün değil. O ne dedik? Veya ikinci bir ihtimal veyahut bütün o mevcudata muhit bir ilim. O zaman o zerre yeryüzündeki bütün bitkileri biliyor. Evet. Elma yapmayı biliyor, üzüm yapmayı biliyor. Hatta bütün yeryüzündeki bitkileri biliyor ki birbirine karıştırmıyor. Hatta sadece yeryüzündekileri bilmesi yetmez. O elma çekirdeğinin ilk elma babasını da bilmesi gerekiyor. Ve kıyamete kadar gelecek olan elmaları torunları da bilmesi lazım ki her elmanın çekirdeğine bir sonraki elmanın yaratılacak keyfiyetini, programın özelliklerini yerleştirsin. Allahu Ekber. Ne diyor? Bütün mevcudata muhit bir ilim ve bütün onların teşkilatına muktedir olacak bir kudret demek ki ilim yetmez. Çünkü bir de kudret olacak onu yapmak için. Vermek lazımdır ta bütün onların teşkilatına medar olsun. Allah Allah. Yani bütün mevcudatın ezeli ve ebedi olan bir tek zatın isimlerinin tecellileri olarak bilmek ne kadar kolayken bunu kabul etmeyip güya aklına sığıştıramayan bazı insanlar öyle bir akılsızlık yapıyorlar ki yeryüzündeki zerreler sayısınca ilahlar kabul etmek ve onların ilmini ve kudretini de sonsuz kabul etmek zorunda kalıyorlar. Biri kabul etmeyi aklına sığıştıramıyor ama sonsuz sayısınca zerreler sayısınca ilahlar kabul etmeyi aklına sığıştırıyor. Allah aklımızı akletmeyi nasip etsin. Çünkü aklın varlığı yetmiyor. O varlığı bir de aklederek kullanmak gerekiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sürekli akletmez misiniz diyerek akıl sahiplerine hitap ediyor. Demek ta bütün onların teşkilatına medar olsun. Demek Cenab-ı Hak'tan nispet kesilse, Allah-u Teala ilgisi kesilse, hani yeryüzündeki ışıkların güneşten ilgisi kesildiği zaman onun gibi, toprağın zerratı adedince ilahlar kabul edilmesi lazım gelir. Topraktaki atomlar sayısınca ilahlar kabul edilmesi lazım. Yeryüzündeki bütün ışıkların bir tek güneşten geldiği kabul edilmediği zaman, ışıklar sayısınca camlar, işte yağmur taneleri ve kar taneleri ve su damlaları sayısınca o zaman güneşleri kabul etmek lazım gelir olduğu gibi. Burada da bu zerrelerden Allah'la irtibatı kesildiğinde sonsuz kudreti ilmi olan bir zatın eseridir, sanatıdır, hizmetkarıdır, eridir, neferidir. Bu kabul edilmediği takdirde o zaman zerreler sayısınca ilahlar kabul edilmek zorunda kalacak. Bu ise bin defa muhal içinde muhal bir hurafedir. İşte asıl hurafe bu. Safsata yani. Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. Hani bir adam katip, ona diyorlar ki şu kitapların hepsini yaz. Bilsin bilmesin katip yazar ya. Katiplik varsa. Evet. Fesubhan. Ama ilmi olmayan bir insana ilim içeren bir kitap yaz dediğin zaman bak yazamayacak. Nasıl bir sultan-ı azimin bir adi neferi. Buradaki adi nefer dediği vasıfsız bir nefer. Onbaşı bile değil yani. Hiç şey olmayan bir ünvanı olmayan bir nefer. Sadece asker yani. Sadece askeri var. İşte onbaşı bile değil yani. O padişahın namıyla ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir. Geliyor. Diyor ki ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeriyim. Evet. Haydi burayı terk edin. Ne yapıyorlar? Terk ediyorlar. Arkadaşlar korktular için mi? Hayır. Asker Fatih Sultan Mehmet'in askeri olduğu için. Evet. Ne kadar güzel bir örnek değil. Demek ki bir tek zerre Allah'ın askeri olduğu için kainatı kadar iş yapabilir. Bak oldu şimdi. Allah'ın askeri olduğu için. İki denizi birleştirebilir. Evet. Bir şahı esredebilir. Öyle de ezel ve ebed sultanın emriyle bir sinek bir nemrudu yere serer. Yani bize sordular geçenlerde. Nasıl diyorlar bir burundan sinek girmiş Nemrud'un beynine ulaşmış. Normalde beyne giden yer yok. Zaten mucize bu. Mesela bir topraktan bir ağacın çıkması garip değil mi? Nasıl çıkıyor? Ama yaratıldığı için biz evet görüyoruz. Ve inananlar Allah'a vererek rahatlıyorlar. İnanmayanlar da kendilerine göre bir şey uydurarak kabul ediyorlar. Kabul etmesen ne yapacağız? Zaten yaratılıyor yani. Onu gördüğümüz için garibimize gidiyor. Bir ağaçtan bir meyvenin çıkması, odundan, kütükten meyvenin çıkması normal mi? Yok. Bir delik yok. Nasıl çıkıyor? Allah deliyor. Kudretiyle, ilmiyle. Ha demek ki burada bir mucize var. Ezel ve ebed sultanın emriyle bir sinek bir Nemrud'u yere serer. O zaman o Nemrud'un burnundan giren sinek Allah'ın emriyle, izniyle beynine ulaşır. Ve adamın ölümüne neden olur. Allah'ın emriyle. Bir sinek bir firavunu yere yıkar. Kendisini bu kadar güçlü, kuvvetli gören bir adam. Bak bir şey yapamıyor. Girdi beyni. Haydi çıkar. Çıkaramıyor. Rahatsız ediyor. Vurun bakalım. Tokmaklarla, balyozlarla. Yavaş vursun. Daha fazla vurun. Ve nihayet vura vura adamı vurarak öldürürler. Yani Allah'ın emrine uyan bir nefer, bir asker olunca bir zerre neler yapıyor? İkinci bir örnek. Bir karınca bir firavunun sarayını harap eder, yere atar. Evet. Kur'an-ı Kerim'de buna doğrudan açık bir şey yok ama işaret var. Kumbel dediğimiz işte bit, sinek, karınca gibi hatta bazı farklı varlıkların da orada onlara musallat olmuş. İşte oradaki varlıklardan bir tanesi de karınca türleri. Kanatsız olan varlıklar. O kanatsız olan hayvanlardan işte karınca gibi istila ettiği ve onun Firavun da sarayını harap ederek yıkılmasına sebebiyet verdiği bazı tarih kaynaklarında geçer. Bu da gösteriyor ki Allah dilerse bir neferine sarayı yık der ve yıktırır. Allah yıkar o neferini kullanarak. Evet, bir incir çekirdeği bir incir ağacını yüklenir. Bakın örneğe. İncir çekirdeğinden incir çıkıyor. Mümkün mü? Ama çıkıyor. Demek ki bu incirin içindeki zerrelerin veya toprağın içindeki zerrelerin işi değildir. Sonsuz gücü kudret olan bir zatın emirber neferi olduğu için Allah o küçücük varlığa o kadar büyük yükü yükletiyor. Hem her bir zerrede vücub ve vahdet-i saniye iki şahidi sadık daha var. Evet. Bunu daha sonra okuyalım. Biz burada bitiş yapalım. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.